Kurtlara dikkat. Jean-Marie Defosses. Birinci bölüm. Şaşırtıcı bir koleksiyon. Doğa dostu kardeşler, kışın ortasında hayvanlar hakkında belgesel film çalışmaları yapan anne ve babalarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere uçağa bindiler. Uçaktan indikten sonra bindikleri cipleri Yellowstone Milli Parkı'nın kuzeyindeki Gardier kasabasına doğru tırmanıyordu. Clarice, MP3 çalarının kulaklıklarını çıkarıp yeni buluşundan söz etti. Deminden beri doğada kaydedilmiş kuş seslerini dinliyorum. Ne kadar ilginç hayvanlar. Babacığım, sence onları doğada serbestçe dolaşırken görmemiz mümkün olur mu? Bay Henry, ah yavrum, onları doğada açık alanda görmek pek güçtür dedi. Doğa dostu kardeşlerin babası, kurtların kendilerini insanlardan sakındıklarını, onlara gözükmemeye çabaladıklarını anlattı. Arkadaşı Douglas, ömrümüzü içinde kurt sürüsü yaşayan bir ormanda geçirsek bile tek bir kurda dahi karşılaşamayacağımızı öne sürdüğünü hatırlattı. Bay Henry, Douglas, kurtlar 1995'te Yellowstone'a geldiğinden beri onları inceliyor, dedi. Bizim kalacağımız Anderson çiftliğinin iki adım ötesinde oturuyor. Belki bir gün onunla birlikte kurtları görmeye gidersin, diye ekledi. Son sandviçini Wi-Fi ile paylaşmakta olan Thomas, ben böyle bir şey hiç istemem, dedi. Kurtlardan korkarım. Kendimi onların yanının başında bulmaktan hiç hoşlanmayacağım kesin. Julian, neden, diye sordu. Yiyeceğini elinden kaparlar diye mi korkuyorsun? Thomas, hayır, yiyeceğimi kaparlar diye değil, dedi. Yiyecek sanırlar da beni kaparlar diye korkuyorum. Clarice, üf, dedi. Sen çok fazla kurt masalı okumuşsun. Artık günümüzde sağlıklı kurtların insanlara saldırmadıkları biliniyor. Tam o sırada Bayan Henry ansızın frene bastı. Kasabanın girişini büyük bir kalabalık kaplamıştı. Yolu kesen kişilerin çok öfkeli bir halleri vardı. Bazıları silahlıydı. Etraftaki arabalara ve turist otobüslerine doğru bağırıyorlardı. Kurtlar ölüm! Kurtlar ölüm! Julian, bakın gördünüz mü, dedi. Kırmızı başlıklı kız masalından etkilenen başkaları da varmış demek. Bayan Henry, aslında insanlarla kurtlar öteden beri bir arada yaşamakta hep güçlük çektiler. Hiç anlaşamadılar, dedi. Siz en iyisi bu konu hakkındaki sorularınızı Douglas'a sorun. O sizi bizden daha iyi aydınlatır. 15 dakika sonra Henry ailesinin aracı parkın kenarındaki Anderson çiftliğinin karla kaplı avlusunda durdu. Çiftlik sahibi binasının bir bölümünü konuk evi olarak düzenlemişti. Hemen ailenin yanına geldi. Onlara hoş geldiniz, dedi. Ardından İngilizce olarak demek Gayzeler'in filmini çekmeye geldiniz, diye sordu. Bayan Henry, evet, ayrıca kardaki bizonları da çekmek istiyoruz, diye yanıt verdi. Kardeşler gibi çok iyi İngilizce bilen Clarice ileri atılarak, ben de kurtları incelemek istiyorum, dedi. Acaba bu bölgede onlarla karşılaşmam mümkün mü? Iria Rancher çantalardan bir bölümünü yüklenip burnundan soluyarak konuştu. Aman, bana kurt lafı etmeyin. Sözde buraya turistleri çekecekler diye heveslenmiştik. Ama parkın çevresinde başımıza dert açmaktan başka bir şey yapmadılar. Ben size açıkça söyleyeyim. En iyi kurt, ölü bir kurttur. Hava iyice kararmıştı. Doğa dostu kardeşler çok geç olmadan odalarına yerleştirirler. Dışarıda ısı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmüştü. Wi-Fi ile 3 çocuk daha sonra salona gittiler. Şöminenin önünde diz çökmüş bir delikanlı ince dalların üstünde odunları yerleştiriyordu. Merhaba, dedi. Ben Tony. Çiftlik sahibinin oğluyum. Yanıma gelin. Isınmak için odun ateşinden daha iyi bir şey yoktur. Şöminenin içinden alevler yükselirken doğa dostu kardeşler Tony ile ahbaplığı ilerlettiler. Onun 16 yaşında ve hayvanların izini sürmekte usta olduğunu öğrendiler. Clarice onun birçok kez kurtlarla karşılaştığını duyunca heyecanlandı. Çok müthiş olmalı, dedi. Tony, kesinlikle öyle, diye yanıtladı. Ben doğada dolaşıp hayvanların izini sürmeyi çok severim. Bu da beni çok küçükken dedem alıştırdı. Daha şimdiden birçok av ganimetim var. Gelin odama gidelim. Size de göstereyim. Üç çocuk ve dağ gelinciği hayret verici bir odaya girdiler. Sağdaki duvara tutuk avcısı eşyaları ve av ganimetleri asılıydı. Soldaki duvarda ise silahlar vardı. Tony, işte bu benim özel koleksiyonum diye açıkladı. Şu gördüğünüz iç savaştan kalma barutlu tüfek. Sağdaki benim kovboy tabancam. Onun altındaki ise bütün kovboy filmlerinde gördüğünüz ünlü Winchester. Thomas kaygıyla, bu silahlarda kurşun yok değil mi? Diye sordu. Tony, hayır yok dedi. Merak etmeyin. Clarice hayretler içindeydi. Bu tür şeyleri yatağın üstüne asmak onun aklının ucundan bile geçmezdi. Julian ise silahlarda ilgi çekici bir yan bulmuştu. Bence şu Winchester çok güzel. Tony, durun diye araya geldi. En güzelini en sonuna sakladım. Dolabından uzun bir deri kılıf çıkardı ve içindeki göz alıcı av tüfeğini gösterdi. Silahın sapı kalkmalıydı. Madeni bölümleri ise parlak siyahtı. Bu silah bana dedenden miras kaldı diye gururla açıkladı. Dürbünü sayesinde 1 kilometre öteden hedefi bulabilirim. Övünmek gibi olmasın ama ben atıcılık şampiyonuyum. Siz de denemek ister miydiniz? Julian, hayatımda hiç tüfekle ateş etmedim diye yanıt verdi. Hatta elime silah bile almadım. Ama şimdi ben... Odanın diğer duvarına doğru bakmakta olan Clarice aniden kardeşinin sözünü keserek Tony'ye merakla sordu. Sana önemli bir şey sormak istiyorum. Acaba bu hayvan başları nereden geldi? Tony, onlar benim vurduğum en güzel hayvanların anıları diye yanıtladı. Galiba aralarında en iyisi pronghorn boynuzları. Julian, vurdun mu? Diye dehşetle haykırdı. Evet, ben avcıyım. Av koleksiyonumun tek eksiği bir kurt, dedi Tony. İkinci bölüm, hayal kırıklığı. Doğa dostu kardeşler, Tony'nin avcı olabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Hayatlarında ilk kez bir avcıyla karşılaşmışlardı. Onunla tartışmadan duramadılar. Thomas, sence avcılığın nesi önemli? Diye sordu. Hayvanları öldürmek mi? Tony, benim sevdiğim şey doğanın ortasında olup hayvanların izini sürmek, diye yanıt verdi. Bir hayvana yaklaşmak için önce onun yaşama biçimini keşfedip anlaman gerekir. Eğer isterseniz sizi de ava götürürüm. Clarice bir an Tony'yi süzdü. Avcı olduğunu öğrenmeden önce onun sevimli biri olduğunu düşünüyordu. Onunla birlikte çevreyi gezmekten çok hoşlanacaktı. Ama şimdi... Mümkün değil dedi. Ben canlı hayvanları keşfedip tanımayı tercih ederim. Tony onların değişen ifadeleri karşısında şaşkınlıkla ne oldu diye sordu. Yanlış bir şey mi söyledim? Tam bu sırada Bay Henry odadan içeri girdi. Aa, demek buradaydınız dedi. Annenizle birlikte her yerde sizi arıyorduk. Duvarda sergilenen silahları görünce hemen şöyle ekledi. Aa, burası tam yasak alan sayılacak bir yer. Julian, dahası da var dedi. Tony bize usta bir tetikçi olduğunu anlattı. Bay Henry, ya öyle mi diye yanıt verdi. Ben de öyleyim. Doğa dostu kardeşlerin babası hızla salona indi. Malzeme çantalarından biriyle yukarı çıktı ve çantadan fotoğraf makinesini çıkardı. İşte benim en sevdiğim silahım diye açıkladı. 55 ile 135 mm kalibrelik saniye 4 çekim yapar. Görüntü dengeleyicisi vardır ve yeni ultra ses teknolojisiyle hedefe kilitlenir. Bu makineyle uçan bir sineği bile anında çakarsın, emin ol. Bay Henry dijital makinenin nasıl çalıştığını Tony'ye anlatırken Clarice kardeşlerini onun dışına çıkardı. Merdivenden inerken fena halde hayal kırıklığına uğradım dedi. Şöminenin önüne yerleşmiş keyif çatmakta olan Bayan Henry ne oldu diye sordu. Thomas yanıt verdi. Bay Anderson'un oğlu Tony meğer avcıymış. Silahları da çok severmiş. Öfkesini gizleyemeyen Clarice, evet dedi. Beyefendi doğada dolaşmaya bayılıyormuş. Oradaki hayvanları katletmeye de. Julian, ama o böyle demedi ki diye düzeltti. Aynı anlama gelmez mi? Thomas, katletmek biraz abartılı bir söz diye arayı buldu. Tony'nin bir av tezkeresi vardır herhalde. Yasal olmayan bir şey yapmıyor. Clarice öfkeyle parladı. Ne yaparsa yapsın, ben avdan da ateşli silahlardan da nefret ediyorum, dedi. Bu da benim en doğal hakkım. Hayır çocuklar, siz ne isterseniz yapın. Ben Douglas'ı arayacağım. En azından onunla birlikteyken kurtları görürsem hayatta kalacaklarından emin olabilirim. Ertesi sabah yarı yarı sakallı bir adamın kullandığı römorklu bir kar motoru Anderson çiftliğinin önünde durdu. Gelen Douglas'tı. Clarice çok sevinçliydi. Bay ve Bayan Henley, geyserleri bizonları görmeye gittiklerinde o da Clarice'i ormanın ortasındaki küçük bir pusu kulübesinde kurtları gözlemlemeye götüreceğine söz vermişti. Julian, bir de sizinle birlikte gelemez miyiz diye sordu. Douglas, çok isterdim dedi. Ama kar motorunun arkasında sadece bir kişilik yer var. Bay Henry, Julian bu tür araçlara alışık dedi. Bay Anderson'ın kiraladığı kar motorlarından birini kullanıp kardeşini de arkasına alabilir. Ne dersin? Mükemmel derim diye yanıt verdi Douglas. Haydi herkes hazırlansın. Yanımıza sırt çantaları, yiyecekler, uyku tulumları, kalın giysiler almamız gerek. Julian yepyeni bir serüvenin heyecanıyla harika diye seslendi. Kameramızı da unutmayalım. Yakında bloğumuza koyacak bir sürü malzememiz olacağına eminim. Biraz endişeli olmakla birlikte Thomas da bu geziye keyifle hazırlanmaya başladı. Dağ gelinciğini kucağına alarak "Bırırırı, duydun mu Wi-Fi?" diye fısıldadı. Kar motoruna binip o koca kötü kurtları görmeye gideceğiz. 3. Bölüm. Herkes pusuda. Douglas ile doğa dostu kardeşler yola henüz çıkmışlardı. Gökyüzü yoğun bulutlarla kaplıydı. Sert esen rüzgar soğuğu daha da fazla hissettiriyordu. Kilometrelerce ilerledikten sonra iki kar motoru bir orman yoluna doğru yöneldi. Yol kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlarla koyun otlakları arasından kıvrılarak ilerliyordu. Ormandaki ağaçlar daha sıklaşıyor, daha yabani bir görünüme bürünüyordu. Douglas'ın motorunun ardında ilerleyen Julian, kayalıklar, kuru dallar arasından, sarp geçitlerden, dik yokuşlardan geçerken kar motorunu dikkatle sürüyordu. Küçük grup yarı donmuş bir akarsuyun kenarına geldiğinde öğle saati olmuştu. Sakalı hafifçe buzlanan Douglas, işte geldik dedi. Dörtte üçü karlar altında kalmış bir kulübeyi gösterip ekledi. İşte kulübe orada. Yanımda bir geyik iskeleti getirdim. Gelin de onu çağlayanın yakınına koyalım. İskelet kurtları birazdan bu yana doğru çeker. Douglas ile doğa dostu kardeşler yemi yerine koyup kütüklerle yapılmış sağlam kulübenin içine girdiler. Julia içerisini görünce çok güzel diye sevinçle seslendi. Sanki bir tuzak avcısı sığınağı gibi. Duvarlardan birinde birçok gözetleme deliği açılmıştı. Böylece kurtların nehre ulaşmak için kullandıkları geçit rahatça görülebiliyordu. Beklemeye başladılar. Douglas onları uyarıp kurtların bazen kendilerini günlerce göstermediklerini anlatmıştı. Kulübede ısıtıcı yoktu. Warfare, Clarice ve iki kardeşi soğuktan korunmak için giysilerine iyice sarındılar. Zaman geçiyordu. Douglas parkın bu taraflarında kurtları sevmeyen kişilerin sayısının giderek arttığını anlattı. Oysa doğanın dengesi içinde kurdun da bir rolü vardır. Yırtıcı bir hayvan olarak büyük otobürlerin çoğalmasını önlüyordu. Douglas, çağlayanın yanındaki ağaçları gördünüz mü diye anlatmaya başladı. Onlara titrek kavak derler. 1995 yılında kurtların buraya getirilmesinden önce bu ağaçlar yok olmak üzereydi. Çok sayıda geyik onları durmadan yiyordu. Ama sonra geyiklerle beslenen kurtlar sayesinde birçok yerde titrek kavak yeniden yetişmeye başladı. Yaşamak için ağaçlara ihtiyaç duyan birçok hayvan da bu durumdan faydalandı. Örneğin kunduzların yaşamaları için ağaçlara ihtiyaçları var. Şimdi kurtların sayesinde onların sayısı da arttı. Thomas, peki öyleyse neden bazı insanlar kurtların ortadan kaldırmak istiyorlar diye sordu. Julian, Hayvan yetiştiricilerinin koyunlarını saldırdıkları için olabilir mi diye fikir yürüttü. Douglas, bir bakıma öyle, dedi. Ama sürülere saldıran başka hayvanlar da var. Mesela koyot denen kır kurdu. Bu tür büyük vahşi köpek olan bu hayvan, 5 yıl önce kurtlardan 20 kat daha fazla dişi hayvan öldürdü. Ama kimse kır kurtlarının kökünün kazınmasının talebinde bulunmadı. Ben sürüleri saldırıya uğrayan hayvan yetiştiricilerinin öfkesini anlıyorum ve onların işte saygı duyuyorum. Ayrıca koyunlarına saldıran kurtlara karşı önlem alınmasından da yanayım. Ama bununla birlikte sürü sahiplerinin daha çok çaba gösterip tehlikeleri azaltacak koşulları yaratmaları gerektiğini düşünüyorum. Thomas, sürüleri büyük çoban köpekleriyle koruyabilirler değil mi diye sordu. Aynen öyle. Ayrıca sürünün yerini sık sık değiştirmek de iyi bir yöntem. Ben böylece kurtlarla insanların pekala bir arada yaşayabileceklerini düşünüyorum. Saatler geçiyordu. Doğa dostu kardeşlerin sabırsızlıkları artıyordu. Birkaç karga geyik iskeletini fark etmiş, gelip onu gagalamaya başlamıştı. Derisini sıyırmayı başaramadıklarından uzun uzun öterek kurtları yardıma çağırdılar. Kurtlar onların yerine bu işi halledeceklerdi. Ama akarsu kenarında hiç gelen giden olmadı. Hava karardı. Doğa dostu kardeşler birbirleri ardına uykuya daldılar. Saat sabahın 4:30'unda artık Douglas da yorgunluğuna dayanamayıp gözlerini kapattı. Güneş doğarken doğa dostu kardeşler ve Douglas henüz derin bir uykudaydılar. Ama Wi-Fi ansızın uyanıp Clarice, Thomas ve Julian'ın üstlerine sıçradı. Örtüsünü kulaklarına kadar çeken Thomas, ''Ne var yahu?'' diye homurdandı. ''Ne oldu acaba?'' O anda uyanan Douglas, ''Yavaş konuş!'' diye fısıldadı. ''Dağ gelinciğiniz herhalde bizi uyarmaya çalışıyor. Kurtların kokusunu almış olmalı.'' Clarice, duvardaki gözetleme deliklerinden birine doğru uzandı ve dürbününü çağlayana doğru yöneltti. ''Onları görüyorum!'' diye fısıldadı. ''7 taneler!'' ''Aa, ne kadar da güzeller. Aralarında biri hakikaten harika. Kürkü kar gibi beyaz ve... ''Aa, ne ilginç. Sanki gözleri kırmızı gibi.'' Douglas heyecanla ''Vay canına!'' diye atıldı. ''Haklısın, o özel bir kurt. Ona albino kurdu derler.'' Thomas kamerayı hemen eline alan kardeşine ''Çekebiliyor musun?'' diye sordu. Julian ''Hem de nasıl?'' diye cevap verdi. Bunu asla kaçırmak istemem. Ama ne yazık ki tuzaktayız. Görüntüyü ne kadar yakınlaştırmaya çalışsam da makinem pek yeterli değil. Yakın plan çekim yapamıyorum. Douglas, bende gerekli olan parça var, dedi. Ve fotoğraf çantasını karıştırmaya başladı. Bana 5 saniye verin. Teleobjektifimi hemen takarım. Ondan sonra çektiğimiz görüntüler bütün doğa dergilerine kapak olarak yayınlanır. Douglas ayağa kalktı ve fotoğraf makinesini kurt sürüsüne doğru çevirdi. Henüz tam ayarını yapmadan bir patlama ormanın sessizliğini deldi. Albino kurdunun yanındaki boz kurt yere yayıldı. Bütün sürü son hızla koşarak kaçtı. 4. Bölüm Esrarengiz Atıcı. Thomas ne oldu diye kekeleyerek sordu. Douglas bir avcı ateş etti dedi. Beni takip edin. Clarice, Thomas ve Julian kulübeden dışarı fırladılar ve çağlayana kadar koştular. Kurdu yüzüstü yere yığılmış halde buldular. Gözleri sabit bir noktaya kenetlenmişti. Douglas temkinli bir şekilde ilerledi. Hiç soluk almıyor dedi. Yaklaşabilirsiniz. Dağ dostu kardeşler ilk kez bir hayvanın ölümüne tanık oluyorlardı. Çok sarsıldılar. Clarice usulca ilerledi. Yere çömeldi. Bir elini kurdun gövdesine uzattı. Kürkü ne kadar kalın ve yumuşak diye fısıldadı. Hele şu yeşil gözlerine bakın. Ne kadar da sıra dışı. Thomas ile Julian sessizce dururlarken Wi-Fi acı bir çığlık attı. Clarice ansızın içine öfkenin ve büyük bir kederin kapladığını hissetti. Ormana doğru dönerek "Kim yaptı bunu?" diye haykırdı. "Kim yaptı?" Sesi çevredeki dağlara da yankılandı. Hiçbir yanıt gelmedi. Douglas bence atıcı aslında albino kurduna hedef almıştı diye homurdandı. Onun beyaz kürkü çok aranılan bir av ganimetidir. Silah sesi uzaktan geliyordu. Kurşun gelene kadar albino kıpırdayınca yanındakini vurdu. Thomas o kadar etkilenmişti ki boğazı düğümlenmişti. "Peki ama onu neden öldürdüler? O hiçbir sürüye saldırmıyordu ki," dedi. Douglas, kurtlardan nefret edenler sadece sürü sahipleri değil diye içini çekti. Bazı avcılar onların çok fazla av yemi tükettiklerini, böylece av etkinliklerini engelledikleri görüşünde. Kurtlara tahammülleri yok. Gördükleri yerde onları ateş ediyorlar. Bence asıl mesele bu. Biz insanlar vahşi hayvanlara ne kadar alan bırakıyoruz? Bizi rahatsız eden bütün hayvan türlerini öldürürsek, soyu tükenmekte olan hayvanların listesi uzayıp gider. Julian, peki ama kurtlara ateş etmek yasak değil mi? Diye hayretle sordu. Douglas, Milli Park buranın 2 kilometre güneyinden başlıyor. Diye kederli bir sesle açıkladı. Orada ateş etmek yasak ama buradaki kurtlar koruma altında değiller. Julian, avcının izini bulup ondan bu yaptığının açıklaması istenilebilir diye önerdi. Douglas başını olumsuz anlamda salladı. Bakın kar yağmaya başladı. O avcı zaten çok uzaktaydı. Birazdan bütün izler silinir. Biz en iyisi eşyalarımızı toplayıp dönelim. Doğa dostu kardeşler büyük bir şok içindeydiler. Sert bir kar fırtınasına yakalanıp çiftliğe yorgun argın döndükten sonra anne babalarına, Bay Anderson'a ve Tony'ye çektikleri filmleri gösterdiler. Clarice ekranda yere yığılan kurdu görünce yine kederlendi. Dertli bir sesle sordu. Tony, acaba kimin ateş ettiği hakkında senin bir fikrin var mı? Tony, bu neyi değiştirir ki? Diye mırıldandı. Şu anda o kurt öldü. O avcıya diyeceklerin bu gerçeği değiştirir mi ki? Ona ne söyleyebilirsin ki? Clarice bakışlarını uzun bir süre delikanlıya dikti. Sonra gözyaşlarını tutmaya gayret ederek güçlükle konuştu. Ona sırf eğlence olsun diye hayvanların öldürülmemesini asla anlayamadığını söylerim, Tony. Bu durumdan ne kadar çok etkilendiğimi ve ağlamak istediğimi söylerim. Bunları hiç öfkelenmeden mi söylersin? Clarice öfkesiz, sakin bir sesle evet diye yanıt verdi. Tony gözlerini ondan kaçırarak ben de üzüldüm dedi. Şimdi bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi gidip babamın koyunlarını beslemeliyim. Sırtına bir ceket geçirdi. Dış kapıyı açtı. Kar fırtınasının içinde gözden kayboldu. 5. bölüm. Kanıt. Doğa dostu kardeşler günün geri kalanında hep kurdun ölümünden söz ettiler. Thomas'ın hiç kuşkusu yoktu. Ateş eden kişi Tony'ydi. Julian, ben de ondan kuşkulanıyorum, dedi. Bizden önce gelip çok rahat masum rolü oynamış olabilir. Clarice, doğru diye ona hak verdi. Ben ona bu konu hakkında soru sorduğum zaman epey tedirgin oldu. Eğer bir kanıt bulabilirse gidip onunla daha açık konuşabilirim. Thomas, bir fikrim var, diye fısıldadı. Daha dostu kardeşlerin en beceriklisi Wi-Fi'yi omzuna alıp ablasıyla kardeşlerini dışarıya götürdü. Onlara Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ahırlarda yaygın olarak kullanılan gözetleme kameralarını gösterdi. Thomas, kar motorları buradaki ahırlardan birinde durduğuna göre onları denetleyen bilgisayara girebilirim, diye önerdi. Kayıtlı görüntüleri araştırıp Tony'nin bu sabah kurt avına çıkıp çıkmadığını anlayabiliriz. Clarice heyecanlı bir sevinçle haykırdı. Sen gerçek bir dahisin kardeşim. Thomas hemen koşup bilgisayarını çantasından çıkardı. Odasındaki
Ethernet'a bağlandı ve çalışmaya başladı. Bütün bir öğleden sonra ve gecenin bir bölümünde hiç kıpırdamadan Bayan Anderson'ın ağında dolaştı. Ama hiçbir sonuca ulaşamadı. Ama vazgeçmek kesinlikle niyeti yoktu. Birkaç saatlik kısa bir uykunun ardından koca bir paket bisküvi eşliğinde yeniden çalışmaya koyuldu. Sabah saat 10'da bir zafer çığlığı attı. Buldum! Gelin bakın! Tony dün güneş henüz doğmadan ahırdan bir kar motoru almış. Helen ile Clarice koşup baktılar. Doğa dostu kardeşler hep birlikte görüntüyü yakından incelediler. Julian sahiden de o dedi. Hatta sırtındaki av tüfeğinin kılıfı bile gayet açık seçiliyor. Clarice hemen o anda Tony'nin odasına gitmek istedi. Bilgisayarın önünden ayrılmayan Thomas, bir dakika dedi. Bence onu şu an odasında bulamayız. Diğer görüntülere bakın. Bu sabahın tarihi var üstlerinde. Clarice ekrana bakarak ne diye korkuyla bağırdı. Yeniden avlanmaya mı gitti yoksa? Julian bunu bilemeyiz dedi. Ama gittiği ve silahını da yanında götürdüğü kesin. Clarice bu durumda ne pahasına olursa olsun onu durdurmalıyız diye atıldı. Albin okurduğunu da av ganimetlerinin yanına eklemeden onun yolunu kesmeliyiz. Doğa dostu kardeşler bir çözüm yolu düşündüler. Anneleriyle babalarını çalışmaya gitmişlerdi. Julian hemen Douglas'ı çağırmayı önerdi. Ama Clarice onu durdurdu. Douglas buraya gelene kadar çok geç olur. En iyisi hemen iki kar motoru kapıp Tony'nin izinden gidelim. Bütün gece kar yağdı. Kar henüz yumuşak olduğu için izler bellidir. Doğa dostu kardeşler hızla hangara koştular. Clarice önden Wi-Fi ile hareket etti. Julian ile arkasında Thomas'ı alıp bütün hızıyla ablasını takip etti. 2 saate yakın bir süre ıssız ve karlı ormanda ilerlediler. Sonunda Tony'nin kar motorunu gördüklerinde 3 çocuk kar ayakkabılarını giyip hiç soluklanmadan genç avcının ayak izlerini takip etmeye başladılar. Tony yolunu kayalıklar ardından sürdürmüştü. Clarice durmadan daha çabuk, hayır daha çabuk olun diye kardeşlerine sesleniyordu. Tony, beyaz kurdu vurmadan ona yetişmeliyiz. Acele edelim. Ama ansızın bir patlama ormanın sessizliğini delip geçti. Bang! Thomas, aa olamaz diye bağırdı. Mümkün değil. Tony beyaz kurdu vurmuş muydu? Ama ikinci kez hedefini şaşırması pek de olacak iş değildi doğrusu. Doğa dostu kardeşler silah sesinin geldiği yöne doğru hızla ilerlediler. Dik bir yokuşu tırmandılar ve nefes nefese kayalıklı bir geçide ulaştılar. Ansızın Tony karşılarına çıktı. Kemerinde silahlar vardı. Tamam diye sevinçle seslendi. Hallettim, hallettim. Wi-Fi'nin tüyleri diken diken oldu. Doğa dostu kardeşler şaşkına döndüler. Julian kederle. Bu ender bulunan hayvanı öldürdün demek diye mırıldandı. Tony doğa dostu kardeşleri süzdü ve ellerini kaldırdı. Durun bir dakika, yanılıyorsunuz diye geverdi. Ben şey, bakın, omzuna çapraz astığı çantasının kapağını açtı. Kendisine şaşkınlıkla baka kalan Clarice, Thomas ve Julian'a çatadan çıkardığı teleobjektifli bir fotoğraf makinesini gösterdi. Bu sabah gitmeden önce bunu bana babanız ödünç verdi. Hatta silah çantamın içinde teleobjektif ayağı bile var dedi. Tony onlara yaklaştı ve makinenin küçük ekranından karların içinde koşan albino kurdunun harika görüntülerini gösterdi. Thomas, ben hiçbir şey anlamıyorum dedi. Demir ateş eden kimdi öyleyse? Tony, bendim diye cevap verdi. Buraları çok iyi bilirim. Havaya ateş edip kurt sürüsünü ürküttüm. Onların kayalıklara doğru yönelmesini sağladım. Çünkü makinayı oraya yerleştirmiştim. Biraz fazla hızlı hareket etmeyi gerektiren bu yöntem ama kestirme bir yol bildiğimden gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu.
Clarice, peki dün diye sordu. Ateş eden sen miydin? Tony bir an gözlerini yere eğdi, sonra kaldırıp Clarice'e yanıt verdi. Hoşunuza gitmeyecek ama evet bendim. Julian o kurdu neden öldürdün diye sordu. Tony çünkü diye açıklamaya başladı. Küçüklüğümden beri babamın en iyi kurtların ölü kurtlar olduğunu söylediğini duydum. Üstelik ailemde hep avcılar vardı. Dün sizin Çağlayan'ın yakınında olduğunuzu bilmiyordum. Ateş ettikten sonra silahların dürbünüyle gördüm sizi. Ölü kurdun yanında dururken yüzünüzü gördüm. Özellikle de senin yüzünden çok etkilendim Clarice. Çok sarsıldım ve oradan kaçtım. O andan beri hep düşünüp duruyorum ve kararımı verdim. Size yemin ederim ki bundan sonra sadece bu tür aletlerle ava çıkacağım. İşte şimdi yeniden sıfırdan başlamak isterseniz bu kez gerçekten dost olabiliriz. 6. bölüm. Yeni tür bir avcı. Aradan 10 gün geçmişti. Tony'nin birçok fotoğrafı şimdiden basında yer almıştı. Delikanlı kazandığı parayla fotoğraf çekmek için yeni malzemeler edinmişti. Clarice ona bir dirsek atarak "Haydi" dedi. "Artık babana yeni haberi vermenin zamanı geldi." Julian ile Thomas "Biz de yanındayız" diyerek ona destek verdiler. Tony derin bir nefes aldı ve ahırda hayvanları beslemekte olan Bay Anderson'a doğru ilerledi. "Babacığım," dedi. "Önemli bir karar aldım. Hala tüfekleri seviyorum ama bundan sonra sadece hedef tahtasına ateş edeceğim. Artık bir görüntü avcısı olmak istiyorum. Ayrıca koyunlarımızı yetiştirme yöntemlerimizi de değiştirip kurtları onlara doğru çekmeyi önlememiz gerek." Bay Anderson elindeki tırmığı samanlara sapladı ve içini çekti. "Şu üç Fransız çocuk buraya geleli sen çok değiştin," dedi. "Şimdi sadece şu soruma cevap ver yeter. Kurtları korumak bize ne gibi bir karar sağlayacak?" O anda bir korna sesi adeta bu soruyu yanıt vericisine çiftliğin avlusunda yankılandı. Bay Anderson dışarıya bir göz atıp telaşlandı. "Bu minibüsün burada ne işi var?" Araçtan inen bir adam "Özür dilerim" diye söze girdi. "Acaba albino kurdunun fotoğrafı burada mı çekilmişti?" "Bir minibüs turist o fotoğrafın çekildiği yerleri görmek istiyor da." Bay Anderson iyice şaşırarak oğluna baktı ve hafifçe gülümseyerek minibüsten inen adama şöyle dedi. "Beyefendi, tam yerine geldiniz. Biz buradaki kurtları çok seviyoruz. Özellikle de beyaz kurtları. Hatta o beyaz kurt fotoğrafını çeken benim oğlum. Pansiyonuma hoş geldiniz. Hepiniz için yerim var." Bay Anderson ile Tony'nin ardında gizlenen doğa dostu kardeşler birbirlerine göz kırptılar. Bir kez daha kazanmışlardı. Ve son.